Ayrım 8, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 93. Karanlıkta yanan bütün kandilleri severim. Yanan ama aydınlatmayan öflez kandilleri daha çok severim. Jandarmalar Kozlu Maden İdaresi'nden teslim aldıkları iki sanığı, Bartınlı, Alaplılı, Rizeli, Dersimli ve Erzincanlı madencilerin oturdukları tek gözlü izbelerin arasından geçirerek soğuk su karakoluna getirdiler. Karakolun ön cephesinde gümrük iskelesinin ve Ereğli Kömür İşletmesi'nin çöplüğünden gelen bir dilenci köpeği, bakışlarındaki kuşkucul merakı kapıdaki nöbetçi polisin karanlıkta ışıldayan sigarasına dikmişti. Çevredeki sesleri ve kokuları sigaranın hareketine yoran köpek bir an durdu, yaklaşan ayak seslerine yöneltti dikkatini. Açlığın yarattığı merakla kenara çekilip yol verdi gelenlere. Polis köpeğin efendice yol verişini izledi ilkin. İlgisini jandarmaların arasında yürüyen madencilere çevirdi sonra. Jandarmalar kalçalarında sallanan kasa turalarla köpeğin ilgisini çekmişlerdi. Polis sigarasını çamura atıp çiğnerken, "Körün taşı kelin başına değdikçe biz aç kalmayız." diye mırıldandı. Elini uzatıp jandarmalarla tokalaştı. Hep birlikte karakol holüne girdiler. Polis holde beklemelerini söyleyerek soldaki odaya girdi. Madenciler kemirgen bir merak ve endişeyle bakışlarını duvara vererek karakolu meşgul eden sesleri dinlemeye koyuldular. Hole açılan kapıların ardından sorular, dikte ettirmeler, sigara dumanları, daktilo şaryosunun ve tuşlarının çıkardığı sesler geliyordu.
"Devam et bakalım. Mazlum Ziyaoğlu Mehmet Naca'nın hanesinde yapılan tahariyat neticesinde resimli ay, varlık, yeni edebiyat, uyanış, yarım ay, papağan isimli oldukça garip ve şüpheyi calip bir nice mecmuaya kanun namına el konulmuş olmakla beraber mazlunun şüpheyi celbeden halleri nazarı dikkate..."
Sese sinen öfke, hassasiyet, takip ve kelepçe ahlakı madencilerin tırsarak durgunlaşmalarına yol açtı. O anda polisin girdiği soldaki odadan güçlü bir şamar şakırtısı ve küfür yükseldi. Uzun boylu jandarma içgüdüsel bir irkilişle esas duruşa geçti. Diğeri curcuna başladı dercesine gülümsedi. Az sonra şamarlı odadan kafası ensesinde domur domur katmerleşen yağ tuluğuna gömülmüş horoz göğüslü çil yüzlü bir adam çıktı. Bakışlar adamın kırmızı kırışıklıklar arasında sorumsuzca parlayan sağ gözünün üzerindeki bıçak yarasında birleşti. Adam bitine bakar gibi baktı madencilere. Yüzünü oransızca ikiye bölen eğri burnunu işaret parmağının ucuyla kaşıdı. Sonradan alelacele yapıştırılmış izlenimi yaratan burun, kendisine bakan herkesi sahibi hakkında gözleriyle değil, burnuyla bakan ve aklının sınırında yaşayan bir insan izlenimiyle dolduruyordu. Geğirerek madencilerin karşısına dikildi. Dudaksız kocaman ağız çizgisini yay gibi büktü.
"Hurşit'le Abbas mı bunlar?"
"Hurşit'le Abbas," dedi. Hurşit'in yanında esas duruşa geçen uzun boylu jandarma.
"Kelepçelerini açın, nezarete atın."
Nezaretin kapısı ürpertici anıların ağırlığı ve bir yığın gereksiz gıcırtıyla birlikte karanlığa doğru açıldı. Kelepçelerin bileklerde açtığı mor izleri sıvazlayarak karanlığa doğru adım attılar. Hurşit o anda henüz doymadan anasının memelerinden koparılıp alınan ve ağıla itekleyerek sokulan kuzuları anımsadı. Kapı kapandı, dipteki karanlıktan kendilerine doğru gelen iki kişiyle karşılaştılar. Biraz yaklaştıklarında bunların yardımlaşma sandığını Kozlu'da kurmayı aklına koyan Habib'le yardımcısı Ferit olduğunu gördüler. Nezaret tahta bir ranzanın dışında tam takırdı. Karakola sonradan eklenmiş bir odayı andırıyordu burası. Pencerenin pervazında odadan ziyade pencerenin demir parmaklıklarını aydınlatan bir gemici feneri vardı. Kendisini gösteren ama aydınlattığı insanları göremeyen bu fener, sanki oraya nezarete atılan insanlara nezaretin gücünü duyumsatmak için konulmuştu.
"Sizi de mi getirdiler?" diye bozdu suskunluğu Habib.
"Bizi buraya niye attılar Habib dayı?"
Hurşit'in sesinde babası Cemal'in cesaretini anımsatan ve insana moral veren sağlam bir damarın olduğunu sezinledi Habib.
"Hani hep beraber el birliğiyle yardımlaşma sandığı kurduk ya, sebep odur."
Güya biz diye söze girdi Lağımcı Ferit. Sandık kurmamışız da teşkilat kurmuşuz. Her birimizin peşine bir hafiye takmışlar da haberimiz yok.
Yavaş konuş, dinleyen olur diye uyardı Habib.
Nezarete varlığını hatırlatan alacakaranlık, iki gün önce giden ve beton zemine gider ayak 31'ini akıtan mahkumun bel kokusuyla yeni gelenlerin ter ve sigara kokusuna teslim olmuştu. Karanlığa düşen sesleri dinliyordu Abbas. Yüzüne yaşamdan hiçbir şey istememenin yarattığı kurşuni bir durgunluk çökmüştü. Kafasının yerinde bazen sırları yer yer dökülmüş, hiçbir şeyi göstermeyen yuvarlak bir ayna taşıdığını düşünüyor, bazen de kafasını bir yerlerde unuttuğu sanısına kapılarak eliyle yoklamak zorunda kalıyordu. Kafa kendinden ve bulunduğu yerden emin değildi. Hayat belirsizliklerin üzerine kurulmuştu. Hiç kimse sormadan, danışmadan bir iş yapamıyordu. Kollar zorlanmasına rağmen hayat insanın dışında duruyor, bitmek bilmiyor, sonunda insanı bitiriyordu.
Korkmayın diye sürdürdü Habib, biz vakitsiz yanlış bir iş yapmadık. Derdimizi vaktinde ağladık, suç işlemedik. Yere düşmüş bir ekmek kadar masumuz. Biraz sonra sizi de götürecek, sigaya çekecekler. Sağlam durun, doğru neyse onu söyleyin, yalana itibar etmeyin. Yalanın dibi deliktir.
''Biz bu sandığı niye kurduk Habib?'' diye çıkıştı Ferit. ''Kırılacağını bildiğimiz dala niye konduk? Bu iş hükümetin işi değil miydi?''
Hurşit zindanın dayanılmaz hale geleceğinden korktu. Yılanı hep başkasının eliyle tutan Ferit gibi bir insanın ne işi vardı bu karakolda?
''Biz ne yaptık ki Ferit dayı? Durumu kötü olan madencilere yardım için bir sandık kurduk, kötü mü yaptık?''
''Ben kötü yaptık demedim, hükümetin işine karıştık.''
Ferit'in durup dururken mızıkçılık yapması Habib'in canını sıkmıştı. Yaklaştı, elini arkadaşının sırtına dokundurdu babacan bir iklimle.
''Hükümetin işleri başından aşkındır Ferit'' dedi. ''Bu harpte hengamede onca işini bırakıp da bizim sandığımı kuracak.''
''Sen ne dersen de'' diye diretti Ferit. ''Hükümet bizden şüphelendi. Nasıl olur da benim işimi bunlar yapar?'' dedi. ''Bunların arkasında yoksa Rusya mı var?'' diye şüphelendi. ''Yüksek dağ dururken alçak dağa kar yağar mı?'' ''Yağmaz. Onun için hükümet bize kancayı taktı. Cenab-ı Celil sonumuzu hayır etsin.''
Babası Cemal'in savaşta Almanya'yı değil Rusya'yı desteklediğini düşünen Hurşit sesini hafif kısarak
''Takarsa taksın ne yapalım?'' diye omurdandı. ''Yardımlaşma sandığı kurmak suç mu? Benim komşumla yardımlaşmam suç mu?''
Nezaretin kapısı suça ve kuşkuya doğru açıldı. Elinde gemici feneriyle beliren nöbetçi polis ''Yeni gelenler gelsin.'' dedi. Polis Hurşit'le Abbas'ı şamar sesinin geldiği odaya soktu. Odanın ortasına konulan bir sandalyede hiç beklemedikleri bir insan, Esat dayı oturuyordu. Sağ kolunu üzerinde daktil olan büyükçe bir masaya dayamıştı. Tam karşısında benzi zerdali sarısına çalan koyun kafalı sivil bir istihbarat elemanı oturuyordu. Esat'ın başucunda dimdik duran çil yüzlü polis imalı ve alaycıl bir üslupla
''Tanıdın bunları değil mi?'' diyerek üstüne zencefil ve tarçın serpiştirilmiş salebinden bir fırt çekti. ''Tanıdım'' dedi Esat, sesi zıpkın gibiydi. Neler olduğunu ve korkup korkmadıklarını anlamak için Esat'la madenciler göz göze geldiler. ''Anlaşıldı, götürün bunları nezarete.''
Madencilerin çıkışını arkadan izlerken bir fırt daha çekti salebinden.
''Bak Esat, sen zekası zekaveti yerinde bir adamsın. Şimdi bize namusunla anlat. Bu adamlar evine geldiğinde neler konuştunuz?''
Gizli şeyleri açığa çıkardıkça gizemi ve gizliliği güçlenen koyun kafalı, o anda babası Numan Efendi'nin kendisi hakkında sarf ettiği ''Bu oğlan böyle giderse Virdi Settar'ın sırrına ve feyzine erişir, büyük bir adam olur'' sözü üzerinde düşünüyordu. Birden kendine geldi.
''Biraz sonra onları da teker teker sorguya çekeceğiz.'' diye söze girdi.
Sesinde sırları derinden izleyen ve derin tedbirler alan esrarengiz insanlara özgü bir hava vardı.
''Sen anlatmasan da onlar her şeyi anlatacaklar.''
Devletle yüz yüze geldiğini çok iyi anlayan Esat, tüm bu tutuklamaların yardımlaşma sandığı ile değil, intihar eden kızlarla ilgili olduğu sanısına kapılmıştı. Bu işin arkasında kızların babaları vardı. İntiharların anlaşılmasını, suçluların ortaya çıkmasını istiyorlardı. Ortada suçlu yoktu, suçlu aranıyordu.
''Bu iki delikanlı bana sevdikleri kızları anlattılar, akıl danıştılar.
Bırak şimdi bu sulu zırtlak lakırdıları diye çıkıştı koyun kafalı. Bir yandan defter hazırlar, sayfalarına resimler yapıştırırsın. Resimlerin altına da hedef şaşırtıcı yazılar yazarsın. Bir yandan da evine çağırdığın gençleri etkilemeye çalışırsın. Oturdu, sandalyeden ayağa kalktı, bir sigara yaktı. Seni bugün nezarete aldık. Resimlerini aldığın o kızların hepsini de birkaç gün içinde nezarete alacağız.
Kızların mezarlarından çıkarılıp karakola getirileceklerini sandı Esat. Gövdesine dağılan tüm serseri ateş çıngılarını yüreğinde topladı. Sapıdan insanı doğru yola sokma gibi kutsal bir görevin kendisini beklediği zehabına kapıldı. Bırakın o güzel insanlar yerlerinde rahat uyusunlar. Hakikat masumdur. Hakikati masumluğuna pişman etmeyin. Ölümden korkmayan insanlara saygı duyun. Hiçbir menfaat gütmeden kendilerini feda eden insanlara saygı duyun. Onların fikri de, zikri de. Çil yüzlü polis Esat'ın saçına yapışıp kafasını arkaya doğru kanırttı.
Başlatma lan fikrinden, zikrinden diye bağırdı. Akıl satma bize.
Koyun kafalı istihbaratçı bıçak yalazı altında kelleleri arkaya doğru kanırılan kurbanlık koçları anımsadı birden. Sokaklar kesilmiş koç kelleleriyle doldu. Alnına ve yanaklarına koçun kanını süren aksakallı Çerkez dedesi Cenab Efendi canlandı gözlerinin önünde. Yumuşacık bir sesle,
''Bak Esat Efendi'' diye çıktı. ''Sen temiz bir Anadolu insanına benziyorsun. Bizimle boşuna inatlaşma. Ben şahsen senin it ile sidik yatıştıracağım diye kasığını zorlayan bir adam durumuna düşmeni istemem. Her şey ayan beyan ortadadır. Bu memlekette çok şeyler oluyor.'' Ben Kırım'daki komünist zulmünden kaçtım diyen Rus ajanları göçmen kılığı altında gelip komünistlerle gizli ilişkiler kuruyorlar. Maden amelelerini teşkilatlamaya çalışıyorlar. Yardımlaşma sandığı adı altında ortaya çıkan bu gizli teşkilat neyin nesidir? Genç kızların, kadınların resimleri defter sayfalarına yazılıyor. Altına hedef saptıran, akıl bulandıran ilgisiz yazılar yazılıyor. Devlet bunlara seyirci kalamaz. Devlet her şeyi düşünür, ameleyi de düşünür. Bu memlekette amele için ilk yardımlaşma sandığını kuran devlettir. 1923'te Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği biriktirme ve yardımlaşma sandığını siz kurmadınız. Devlet kurdu. Sandığa karşı sandık kuruyorsunuz. İşte bu olmaz.
Bunlar yarın da devlete karşı devlet kurarlar. Çil yüzünün çıkışını dikkate almadı istihbaratçı.
Biz senden kurduğunuz bu gizli sandığın arkasındaki karanlık yüzleri açığa çıkarmanı istiyoruz diye sürdürdü. Bu şüpheli defteri kimlerle ve niçin hazırladığını anlatmanı istiyoruz. Anlat, bizimle dost ol, bizim bir parçamız ol. Anlatırsan rahat edersin, güvenlikte olursun. Kimse de kılına dokunamaz o zaman. Rica ediyorum senden, harbin dünyayı sardığı bir zamanda devleti daha fazla meşgul etme. Anlat, kurtul. Anlatmazsan tutuklanır, Sinop Kalesi'ne gönderilirsin. Ben şahsen senin Seyit Bilal Tepesi'nde prangalı bir ayakla çile çekmeni istemem. Demir parmaklıkların arasından yıldızları senelerce seyretmeni istemem.
Azrail'in danasını kurt yemez lan diye tamamladı çil yüzlü. Esat'ın kellesini serbest bıraktı. Bu defteri Rusya'ya gönderip bakın bizim bu kadar üyemiz var demek, teşkilatı güçlü göstermek, onlardan para sızdırmak mı istiyorsunuz?
Saçının acısını yüzünde sükunete dönüştüren Esat, Rusya'nın kendisini desteklemiş olmasına akıl erdiremedi. Gözlerini devirip ok yılanı bakışlarda istihbaratçıyı süzdü. ''Bana yalan söyletmeyin Ziya Bey, kuyruk takmayın, sokma kuyruk tutmaz. Ortalıkta kıyamet kadar, zibil kadar insan var. Gelirler, giderler, yerler içerler, güneşin altında bulgur gibi kaynarlar.'' Öksürürler, işerler, merak ederler, kaşınırlar. Boş boş güler, boş boş konuşurlar. Ben bunlarla uğraşamam. Ölüm bunları öldüre öldüre usandı. Allah bile bunlarla uğraşmaktan vazgeçti. Ben niye uğraşayım ki? Ben bunların içinde insanı ararım. Bunların içinde kendini hiçe sayan, canına kıyan insanı ararım. Ben karanlıkta yanan bütün kandilleri severim. Yanan ama aydınlatmayan öflez kandilleri daha çok severim. Biri gelir o kandilin fitilini kaldırır, ışığını çoğaltmak ister. Fitili kalktıkça o kandil söner. Hiç kimse niye söndüğünü anlamaz. Sönen ışığı ciddiye almaz. Benim derdim budur.
Ne demek istiyorsun? Açık konuş diye çıkıştı çil yüzü. Ben açıktayım Murat Bey. Balçıktan yapılmış içi boş bir zahire ambarıyım. Güneşin altında küçük bir peteğim. Beni bütün bu Zonguldaklılar bilir. Ciğerinde azıcık mihnet ateşi olan her insan yüzüme baktı mı içimi anlar benim.
Bırak şimdi bu matavalları diye bağırdı çil yüzü. Bu defteri anlat bize. Neyin nesidir bu defter?
Esat'ın acısını, içtenliğini, arayışındaki hesapsızlığını ve saflığını sezinleyen istihbaratçı yanlış bir iş yapmış olabileceklerini düşünüyordu. Güzel ve gereksiz laflar eden bu herif özünden kopmuş, özüyle çatışan ve gördüğü her rengi, her biçimi, her ışık zerresini duyguya dönüştüren bir insana benziyordu. Bu güzel insanlar diyerek parmağıyla defteri gösterdi Esat. Gözlerini kırpmadan kendilerini feda ettiler. Kaynaşan insanların içinde gezindiler, aradıkları insanı bulamadılar. Bulamayınca da çekilip gittiler. Toprakta kaynaşan börtü böcek alemine karıştılar. Bu insanların ben size nesini anlatayım? Bu insanlar söyleyeceklerini canlarıyla söylemişler. Bizim anlamamız lazım. Bizim bu kalın kitaplar hakkında hiç konuşmamamız lazım. Sabahtan biridir bu insanları konuşmamızın ne lüzumu var? Ötleyen özden yana öten bir kuştu, ne oldu? Çok öttüğü için adını Bokluca Bülbül koydular, iyi mi oldu?
Sen de Bokluca Bülbül gibi çok ötüyor ve hiçbir şey söylemiyorsun diye çıkıştı çil yüzlü.
Birkaç kez hapşırdı ve öyken marazına yakalanmışçasına peş peşe öksürerek Esat'ın karşısına dikildi.
Direk ambarı memurlarından Recai Ergener'i tanır mısın?
Direk tüccarı İsmail Ergener'i tanırım, Recai'yi bilmem. Telsizle haberleşen muhaberatçı Şehabettin'in sesi geliyordu yan odadan. Gün boyu vilayet önünde çalan bando ekibinin yakında yola çıkacağından söz ediyordu.
Donanma davasından birkaç yıl önce yakalanan Bartınlı Ahmet Kellecioğlu'nu bilirsin tabii.
Tanımam ama ismi kulağıma yabancı değil.
Cismi de yabancı değil sana diye gülümsedi çil yüzlü. Kellecioğlu'nun adamlarından Burhan Elmacı'yı tanır mısın?
Tanırım dedi Esat.
Ben sana demedim mi dercesine istihbaratçıya göz kırptı çil yüzlü. Gözlerini Esat'a doğru devirdi. Nasıl bir adam Burhan Elmacı?
Boz renkli, uzun burunlu, yelve kuşuna benzer bir adam.
Başlarım şimdi yelve kuşundan. Ben sana tipini sormadım. Yardımlaşma sandığı adlı teşkilat fikri buranın kafasından mı çıktı?
Ben sandık mandık bilmem. Kendi halimde bir adamım. Benimle uğraşmaktan vazgeçin. Benimle uğraşacağınıza gidin malları depolayan, fiyatları yükselten ihtikarcılarla uğraşın. Benim zamanım fırınların önündeki uzun ekmek kuyruklarında geçer. Benim sandık kurmaya zamanım mı var?
İstihbaratçı Ziya, manifatura ve ilaç tüccarı olan, gümrükten çektiği malları karşılık göstererek bankalardan avans alan, ecza deposunda bizmut, ürotropin ve frengi ilaçlarını stoklayan kayınpederini düşünürken çil yüzlü,
''Defter tutmaya zamanın var ama'' diye çıkıştı.
''Cesaret göster, ipi kendi ellerinle boğazına geçir, kendini az. Senin de resmini korum o deftere, ben ayrım yapmam.''
Acı acı gülümsedi çil yüzlü. Hiçbir şey yapamamanın verdiği sıkıntıyla
''Donanma davasından Nazım Hikmet'i duydun mu?'' dedi.
''Duymadım.''
İstihbaratçı Ziya Bey Esat'ı daha fazla sorgulamanın bir anlamı olmadığı kanısına vardı. Adam safiyane bir duyguyla yeryüzündeki tek gerçeğin kendisini öldüren insanların yüreklerinde saklı olduğuna inanmıştı. Sandık mandıkla bir ilişkisinin olmadığı açıktı. Görevliyi çağırmak için zili çalarken
''Senin sorguna şimdilik ara veriyoruz.'' dedi. ''Git nezaretle düşün. Düşünürken bizim her şeyi bildiğimizi aklından çıkarma. Bu defterin de hangi gaye ile hazırlandığını biliyoruz.'' ''Zonguldak'ta kim nerede ne iş yapıyor hepsini biliyoruz.'' diye destekledi çil yüzlü.
Dayanaksız attı, her şeye inanan bir adam gibi alık alık süzdü Esat'ı.
''İyi, güzel.'' dedi Esat. ''Allah bilginizi, ferasetinizi daha da çoğaltsın. Kara borsa depolarından, her şeyden haberdar etsin sizi. Dileğim budur.''
''Milli koruma kanunundan haberi yok salağın.''
Zil sesine gelen nöbetçi polis Esat'ı alıp nezarete götürdü. Ciddi işlerle gayri ciddi işlerin birbirine karıştığını, her şeyin Arap saçına döndüğünü düşünen Ziya Bey, ''Bu adam akıldan piyade.'' diyerek oturduğu sandalyeden masaya abandı. Parmak ucuyla alnının kırışıklıklarını yokladı.
''Ciddiye almak doğru değil bunu. Boşu boşuna iki günümüzü verdik.'' ''Peki bu defter ne?''
İntihar eden kadınların resimlerini bulmuş, bir defter hazırlamış. Hepsi bu. Buraya çağırıp bu kadınlar hakkında görüşlerini aldığımız insanların hepsi bu kadınların intihar ettiklerini söylüyorlar. Boşalan salep bardağını masaya koydu çili yüzlü. Sorunu ciddiye alan ve olayın görünmeyen yanları üzerinde kafa yoran zeki bir dedektif edasıyla ''Bu adam devleti güç duruma düşürmek için kadınları intihara teşvik eden Moskova mihraklı bir teşkilatın üyesi olamaz mı?'' Bıyık altından gülümsedi istihbaratçı. Yer altında kolaçan eden sırların yönettiği bir adam olarak görüyordu onu çili yüzlü. Şefinin gülümseyişini sezinleyince konuşmasına devam etmedi. Onun önemli sözlerine genellikle bıyık altı gülümseyişlerinden sonra söylediğine inanıyordu.
Bu memlekette böyle bir teşkilat yok.
Ama bu adamın ocaklardan kaçan amelelerle gizli ilişkilerinin olduğunu söylüyorlar.
Ocaklardan kaçan bir yığın amele var dedi istihbaratçı. Bu kaçak amelelerin de şu veya bu şekilde ilişki kurduğu bir yığın insan var. Bu adamların sorgulama işlemlerini bugün bitirelim. Yarın müddeyi umumiliğe sevk edelim. Müddeyi umumi muhtemelen hepsini serbest bırakır. Yardımlaşma sandığını da yasaklar. Bu tip kuruluşlar amelenin sendikalaşmasına yol açacağı için tehlikelidir. Sendika kurmak zaten kanunen yasaktır.
Şimdiye kadar sarf ettiği gayretlerin boşa gittiğini, hükmedecek ve kendisini kanıtlayacak ciddi bir işin kalmadığını düşünen çil yüzü,
''Bunların içinde kesinlikle yıkıcılar vardır. İyi sorgulamamız, onları açığa çıkarmamız lazım. Bunu yapmazsak ileride daha büyük belalarla, daha büyük yıkıcılarla karşılaşırız.''
Ona bakarsan herkes yıkıcıdır bu dünyada. Herkes hürriyet istiyor. Ne kadar değişik görüş varsa o kadar çok hürriyet isteği var demektir. Çil yüzlüğü beni yanlış anlama dercesine süzdü. Onun kaba bir insan olmasına rağmen duygusal tahminler ve öngörülerle örülmüş gizli bir dünyaya sahip olduğu kanısındaydı. İnsanı harekete geçiren şey de zaten onun sonu gelmez istekleridir.
Doğrudur diye mırıldandı çil yüzü. İnsan her zaman ister, insana güvenilmez. Ben istemeyen insan görmedim. İsteyenler insandan da nefret ettim. İstemek yıkmanın ilk adımıdır. İnsan dürüst değil. İnsan kendini gördüğü her renge, her biçime kolayca uyduran bir mahluktur. Bir devlet bu benim kendi insanımdır, zarar gelmez dedi mi baltayı taşa vurur. İnsanın yularını gevşek tutan devletler yıkıldılar.
İnsanı kavramayan devletler yıkıldılar.
Benim demek istediğim de odur zaten. İnsan bir başına bırakılmaya gelmez, güdülmeye muhtaç bir mahluktur. Akıllı devlet binasını insan üstüne kurmaz. Binayı ha buz üstüne kurmuşsun ha insan. Aynı şeydir.
8. ayrımın sonu. Sayfa 103.